Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun güzide dinleyicileri ve Erkam TV'nin değerli izleyicileri, Helal Hayat programında bu hafta geçtiğimiz haftadan kalan içerikleri okuma noktasında bir noktada kalmıştık. Bu hafta da o konuyu işleyeceğiz. GİMDES Genel Sekreteri Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Evet, geçen hafta şu konuya gireceğiz dedik, bir türlü giremedik.
Ama bir zemin hazırladık.
Zemin hazırladık. Evet. Margarinlerle alakalı mevzuyu çok detaylandırdık. Hatta izleyicilerimiz de bu konuda araştırma yapmışlardır diye ümit ediyorum. Şimdi içeriklerle alakalı, ben şimdi bu margarini elime aldığımda markasını özellikle gizledik ki burada bitkisel margarin %79 yağlı diye bir içerik var. Pastacılık ve hamur işi amaçlı olarak bu yapılmış. Ve şu trans yağ yoktur diyor. Bu trans yağ esterifikasyonla alakalı mıydı geçen bölümdeki eseri?
Hidrojenizasyonla alakalı bir durumdu. Hidrojenizasyonu tabii kısmi hidrojenizasyon yapınca trans yağ oluşuyor. Ama full hidrojenizasyon yapınca oluşmadığı söyleniyor. Bir de şu var, oluşmadı demeyelim de trans yağ yoktur ibadesinin de şeyi var. Hani alkolsüz içecekler tebliğine uygundur.
Ha, az
deyip de binde 3'ün altında alkol varsa bunu yazmaya müsaade ediyor ya. Bu da öyle. Trans yağ belli bir seviyenin altındaysa trans yağ yoktur yazabiliyorsunuz. Trans yağ sıfır demek değil bu. Onu söyleyelim yani. Evet.
Şimdi şöyle bir şey diyor. Değişen miktarlarda palim, kanola, pamuk, ayçiçek, Hindistan cevizi, keten tohumu varmış içerisinde. Bu %79 oranında bitkiselde.
Mesela kanola yağı bizim sertifika vermediğimiz bir yağdır.
Sebep?
Genetik modifikasyon olan bir yağdır. Kolza bitkisinin.
Yani GDO'su
GDO'lu bir yağdır. Oynanmış. GDO'lu bir bitkidir. Evet, şey deniyor. Yani hocam GDO analizi yapıyoruz, çıkmıyor deniyor. Yani GDO konusunu hatırlamıyorum. Konuşmuş muyduk ama şimdi GDO konusunda eğer bize
o konuya gireceğiz inşallah.
Eğer evet, bize hangi gende, hangi terminatörde, hangi gende modifikasyon yaptıklarını söylemezlerse biz bunu analizle bulamayız. Onlar bize diyecekler ki ben şu genlerde modifikasyon yaptım. Bunu şu usulle çözebilirsiniz. Analiz metodu da şudur diye bu bilgiyi deşifre ederlerse biz bunu çözebiliyoruz. Eğer deşifre edemezlerse farklı bir yerde, bize söylemedikleri bir yerde, farklı bir gende bir modifikasyon yapmışlarsa bize bunu deşifre etmedikleri niye çözemiyoruz? Çünkü bizde bu bilgi birikimi yok henüz. Türkiye olarak biz bu bilgi birikimine sahip değiliz.
O zaman şöyle mi? Bir GDO analizinde çok fazla fraksiyon var, çok fazla farklılık var. Onların hepsine bakabilmek çok ciddi bir iş.
Binlerce gen var. Sen bu binlerce gen içerisinden ancak 9-10 tanesini sana deşifre etmişler. Bu 9-10 tane gende değişiklik yaparsak şu usulle bunu bulabilirsiniz diye bize söylediklerinden dolayı bulabiliyoruz. Yani şey gibi düşünün yani. 100 kapılı bir yerde anahtar arıyorsunuz ama 10 tane kapının kapı açık. 90 tanesi açık değil. Sen gidiyorsun 100 kapılı bir yere anahtar bulmaya çalışıyorsun. Eğer anahtarlardan bir tanesi o 10 tane açık olan kapılardan bir tanesindeyse, odalardaysa bakıyorsun, buluyorsun. Diyorsun ki anahtarı buldum. Ama kapalı kapılardan bir tanesine gizlenmişse sen yine bakıyorsun. Yani analiz yapıyorsun. 10 tane analizde 10 tane kapıya baktım diyorsun. 10 tane gene baktım diyorsun. Yoksa diyorsun ki GDO yok. Halbuki GDO belki diğerlerinde var. Kapalı kapılarda var. Tabiri caizse anlaşılsın diye konuşuyorum. Yani o yüzden yani biz bütün bir gen teknolojisine sahip olmadan bunu çözemeyiz. Şu anda da bu teknolojiye sahip değiliz.
Anladım. Kanola ile ilgili öyle bir sıkıntı var.
O yüzden
var.
Kolza bitkisinde zehirli olan erusik asit nasıl oldu da bu asidi artık üretmez hale geldi? Çünkü bu kolza bitkisinin bir tohumu kanola. Normalde zehirli bir asit var. Erusik asit diye, yanlış değilsem böyleydi olması lazım. Yanlışsam düzeltebilirim bunu daha sonraki yayınlarda. Bu artık yok. Nasıl oldu bu? Nasıl gitti? Yani biz ona nasihat mi ettik hocam? Bu asidi üretme ey kolza diye ders sohbet mi yaptık yani? Nasıl yaptık yani? Elbette bir modifikasyon var. Ve bu hibrit teknolojisiyle olacak bir durum değil. Bu genetik modifikasyonla, yani bu asidi üreten bitki artık üretmiyorsa sen o asidi üreten geni aldın. Artık üretmez hale getirdin. Ancak genetik modifikasyonla olur bu. Ama analizde çıkmıyorsa işte o kapalı kapılardan bir tane gizli yerden bir modifikasyon var ve bize bunu söylemedikleri için de bulamıyoruz demektir. Biz bu şüpheden dolayı kanolaya sertifikalama yapmayız.
Çok güzel. Yani burada bunu gördüğümüzde bir kere dikkat kesilmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Su ve emülgatör. Su da herhalde bir sıkıntı yoktur.
Yoktur diyelim.
Hı hı. Yoktur diyelim derken orada da bir sıkıntı sanki olabilir mi?
Filtreler var. Yani çok düşük ihtimal de olsa filtre suyu sonuçta direkt kullanmazlar. Hı-hı. Ama bu bugün bütün şehir hatları dahil hepsinde aynı durum var. Hı-hı. Filtrasyonlarda evdeki işte arıtma cihazlarında da aynı şekilde. Kum filtre, taş filtre, membran filtre, reçine filtre, aktif karbon filtre. Hı-hı. Aktif karbon denilen o kömürün kaynağı bilinmesi lazım. Biz ona bakarız. Hı-hı. Su fabrikalarında. Bunu şu an dünyada üreten iki tane firma kemik yakarak elde ediyor aktif karbonu, kömürü. Ne kemiği olduğu belli değil vesaire. Ama bu kömürden de Hindistan cevizi kabuğu gibi bitkisel kaynaklardan da olabiliyor.
Detay bilgi ama şu bilgiyi izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin arasında yani bilinmemesi o kadar büyük ihtimal ki
bilinmez,
ve yani o aktif karbon denilen şeyin bir kömürden elde edilmesi ve bu kömürün kemikten elde edilmesi ve bu kemiğin hangi hayvandan olduğu bilinmemesi.
Evet.
Bu çok ilginç bir bilgi.
Tabii ki. Evet öyle yani maalesef. Çok proses ilginç. Böyle. Yani proses.
İlk araştırmışım ve demişim ki o suyla alakalı mevzunun üstünde durmuşum.
Bize yani. Diyorlar ki ya hocam suya sertifika veriyorsunuz ya. Hı-hı. Cenab-ı Hakk'ın suyu yaratılış proseslerinde bir sorun mu var da siz buna sertifika veriyorsunuz gibi bir eleştiri yapıyorlar.
Evet.
Hani o vesileyle bunu da cevaplamış olalım. Elbette Cenab-ı Hakk'ın yarattığı suda bir sorun yok. Ama bu suyu biz bir ambalaja sokunca insan eli değdiği zaman sorun çıkıyor. İşte bu aktif karbon, sonra damacanalarda BPA tehlikesi var. Bisfenol A, kanserojen madde. Kalitesiz plastik kullanıldığında bu ortaya çıkar. Biz buna da mesela bakıyoruz. Ve damacana, kalitesiz damacana kullanımından dolayı BPA çıktığı için sertifika vermediğimiz, damacana sularına sertifika vermediğimiz su firmaları var. Normal PET sularına veriyoruz, cam sularına veriyoruz ama damacana hariç diyoruz mesela. Yani GİMDES hassas bir kurum hocam.
Elhamdülillah.
Eyvallah olmayan bir kurum yani.
Elhamdülillah. Değerli izleyiciler, bu margarindeki su nelere kadirmiş? Buradan nelere gittik, nerelerden neler öğrenmeye vesile oldu? Emülgatör diyor. Emülgatör yani su dediğimizde bu kadar detay öğrendiysek şimdi emülgatör yağ asitlerinin mono ve digliseritleri ve ayçiçek lezitini diye evet. söylüyor. Bizim emülgatörde dediğinde bizim ne anlamamız gerekiyor?
Emülgatör genel bir ifadedir. Hı hı. Emülgatör bir madde değildir. Yani maddelerin genel adıdır. Emülgatör demek emülsifiye edici demek. Ne yani? Demek? Şu demek. Yani birçok gıda karışımdır. Hı hı. Tek bir gıda yani yoğurtta mesela bir tane yoğurt değil mi yani hı hı. protein vardır. Gerçi onun içerisinde de başka şeyler var da hani yağ var falan var hı. ama mesela bir margarin ya da bir çikolata ya da bir dondurma deyince şeker var, protein var, işte karbonhidrat, yağ var. Hı hı. Şimdi bu farklı şeyler proteinler, yağlar, karbonhidratlar, su bunlar farklı olduğu için bunlar birbirini iterler, sevmezler. Şey gibi düşünün. Yağın içerisine su koyun, çalkalayın. Karışmış gibi gözükür değil mi? Ama bunlar bir zaman sonra
ayrışır.
Kendileri kendilerine birleşirler. Hı hı. Safları sıklaştırıp sular ve yağlar diye ayrılırlar.
Evet.
İşte biz gıdalarda da bu faz ayrımı oluşmasın isteriz. Gıda üreticileri olarak. Yani hı hı. bir çikolatayı yerken bir yiyon şeker tadı geliyor. Bir yiyon yağ tadı geliyor. Ayrılmış fazlar.
Onları homojenize edip yani karıştırması tam iyi bir karışım olsun.
Evet. İşte biz bu faz ayrımı olmasın, her yer homojen olsun diye ne yaparız? Bunların içerisine emülgatör koyarız. Emülgatör ne yapıyor? Gel bakalım su diyor. Bir suyu tutuyor. Bir yağı tutuyor. Su ile yağı bir arada bulunmasını sağlayabiliyor. Ayrılmasını engelliyor. Biz bu ayrılmayı engelleyicilere emülgatörler deriz.
Yani şu margarinin şurada durduğunda, burada 3 ay durduğunda, 3 ay sonunda şurada üst tarafında başka bir madde,
faz.
Ortasında
Tabii.
başka bir katkı, ham
Tabii.
madde, altında başka bir katkı görülmemesi için emülgatör kullanılmış.
Faz gerekir. Ayrımı oluşmasın, homojen dursun, Hı-hı. ayrılmasınlar diye biz emülgatörler deriz genel itibariyle. Orada 2 tane emülgatör kullanılmış, bir lesitin kullanılmış, bir de monodigliserit kullanılmış.
Monodigliserit, evet.
Şimdi monodigliserit mesela bu yağ bazlı bir şeydir. Yağ yani bitkisel yağdan da üretilir, hayvansal yağdan da üretilebilir. Hayvansal yağ ise bu domuzda olabilir, sığırda olabilir.
Evet, geçtiğimiz bölümde bunu biraz konuşmuştuk. Evet. Peki ayçiçek lezitini?
Ayçiçek lezitini de yine yağ bazlıdır. Hı hı. Yağ bazlıdır. Orada belirtmiş bakın mesela. Lezitin yazsaydı ne olduğu belli değildi. Hı. Ama ayçiçek lezitini yazmış bakın mesela.
Lezitinin de bitkisel ve hayvansal diye iki ayrı.
Hayvansal mümkün de. Hayvansal lezitin mümkün ama çok denk gelmiyoruz. Yani proses olarak mümkün. Ben biliyorum ya, hatta domuz yağından ya da hayvansal bir yağdan lezitin çalışılmış bilimsel PDF bazı makalelerde görüyorum ben, çalışılmış. Mümkündür. Dünyada üretimi var mı bilmiyorum. Hani ben biliyorum desem şimdi yalan olur, yanlış olur. Ama proses olarak mümkündür. Çünkü yağ varsa bu lezitini üretmek mümkündür. Ama çoğunlukla biz bitkisel lezitinler görüyoruz. Genelde de kaynak ya soya oluyor ya da ayçiçek oluyor. Soya olursa daha tehlikeli. GDO riski var. Soyaların çünkü bugün dünya üzerindeki soyaların, yani yanlış değilsem %70-80'i genetik modifikasyon GDO'lu.
Soya olduğunda da genelde yazılmaması tercih edilebilir de öyle.
GDO'ya bir antipati var. Artık GDO'lu ürünlere ciddi bir antipati oluştu. Toplum bu konuda bilinçlendi. En azından %100 sağlıksız denmese bile bir risk olduğuna dair bir kanaat hasıl oldu. O yüzden herkes artık GDO'lu ürünlerden uzak durmaya çalışıyor.
Ben şöyle lecithin diye yazdığında soya ihtimali yüksek diye yorumluyorum bunu.
Ben de aynı şekilde yorumlarım. Çünkü ayçiçek lecithini ise ben bunu belirtirim yani.
Niye biraz daha böyle yani? Cesaretli yazılabiliyor. Daha
çünkü ayçiçekte GDO riski daha az. Ama hiç yok demiyorum. Ayçiçekte de GDO riski olabilir mi? Olabilir. Ve enteresan şey şu. Şimdi lesitin yine ülkemizde üretiliyor. Bir parça yeni yeni üretilmeye başlandı. Hala ithal lesitin var da çok fazla. Bir parça var. Monodigliserit de aynı şekilde. Türkiye'de üretilmeye başlandı. Son 3-5 yıldır var. Yurt dışından hala çok geliyor. Ama enteresan şey şu. Biz mesela bir soyaya analiz yapsak bunun GDO'lu olduğunu anlarız. Bugünkü teknolojiyle. Soyadan elde edilmiş yağ. Soya ham yağ. Ham yağ. Sıktın. Hiçbir işlem yapmadın, ham yağ. Bundan da GDO anlarız. Ama sen bunu rafinasyondan geçirdikten sonra GDO analizi yap, çıkartamazsın. Çünkü genetik modifikasyon proteinlerdedir. GDO analizi proteinle olur. DNA ile bulunur. DNA protein yapısındadır. Sen rafinasyon esnasında işte ağartma, winterizasyon, deodorizasyon gibi rafinasyonda geçirilen işlemler, nötralizasyon ve saflaştırmalardan dolayı birçok protein DNA kalmıyor. Çok az miktar kalıyorsa da en son deodorizasyon işleminde 260 derece, 240 dereceyi gördüğünde zaten paramparça oluyor. Ve sen rafine bir soya yağında bu soya GDO'lu muydu anlayamıyorsun ve piyasaya sürülen analizlere baktığında rafine ürünlerden sürüyorlar. Toplumu kandırıyorlar aslında. O yüzden ithal bir lezitinse GDO analizi var mı diye sorsan sana lesitinden GDO analizi vermeleri mümkündür. Ama belki baksan o ayçiçekte GDO vardı. Bu riskler var. O yüzden içindekilerin de içindekileri vardır. Ve bu içindekiler de yazmaz. Bu veciz ifadeyle de bunu özetlemiş olalım.
Devamında da peynir altı suyu tozu. Peynir altı suyu tozu. Bu ifadeyi çok yerde görüyoruz da. Peynir altı suyu tozunda ne gibi bir sıkıntı olabilir?
Hep konuştuğumuz bir şey. Peynir altı suyu tozu çok kısa bir peynir prosesi. Süt mayayla mayalanır, peynir elde edilir. 100 kilo sütünüz varsa 10-15 kilo en fazla peynir alırsınız. 85 litre su çıkar. Buna peynir altı suyu deriz biz. Bu peynir altı suyu çok değerlidir. Bundan lor peyniri yapılır. Loru alındıktan sonra kalan su da gider spray dry işte olan fabrikalarda peynir altı suyu tozu haline getirilir.
Tozu dolayısıyla dönüştürülür.
Evet. Bu mayadan gelen şüphelilik peynire, peynirden suyuna, suyundan loruna, yine suyundan tozuna geçer, sirayet eder. Dolayısıyla maya hayvansal mı, mikrobiyal mi? Hayvansalsa hangi hayvan? Domuz mu, dana mı? Danaysa ithal bir maya kullanıyoruz. Besmele mi kesti? Danimarka'da hayvansal bir maya ise, Danimarka'dan gelmişse, bu sığır bile olsa, hadi domuzu geçtim, sığır bile olsa, şirden mayası diye kullanılan, kim kesti bunu? Johnny mi, Abdullah mı? Ben bunu analizde ortaya koyamam ki. Mikrobiyal bir mayaysa, mikrobiyal fermentasyon teknolojisinde besin kaynağı olarak haram bir şey, yedi mi yemedi mi bu bakteri? Bakterinin yemesiyle ilgili sorun yok. Bakterinin o mikrobiyal gelişim esnasında haram besin kaynaklarına temas ediyor mu? Bu meselesi vardır. Çünkü bakteri burada.
Bakteriye haram diye bir şey yok zaten.
Bakteri iyi yesen sorun yok ama bakteri orada. Besin kaynakları burada. Karışım bir sıvı düşün. Hı-hı. Bakteri burada ürettiği maya da orada. Dolayısıyla maya ve haram temas ediyor. Yani ne oldu? Necis oldu. Hı-hı. Bu necaset. Su ile yıkanmadığı sürece temizlenemez. Ve sıvı olan peynir mayasını suyla nasıl yıkayacağız? Sıvı ile yıkanmaz ki. İşte bu fıkhi arıza giderilemediği sürece mikrobiyal bir maya bile olsa yine şüphelidir.
Prosesler çok ciddi takip gerektiriyor.
Kesinlikle. Yani bu analiz de ortaya çıkmaz. Yani
üretim aşaması çok ciddi.
Tabii üretim aşamaları bilinmediği sürece, yerinde görülmediği sürece bunu bir takım analizlerle, hani biz analiz yapıyoruz, işte şunu tespit ediyoruz falan. Bunlar boş, havada kalan laflar.
Şimdi değerli izleyiciler, burada bizim söylediğimiz her konunun şöyle bir özelliği var. Peynir altı suyu tozuna geldiğimizde bunu anlattığımızda başka ürünleri de analiz ederken, başka ürünlerin içeriğine de bakarken aynı konularla yine karşılaşacağız. Eğer bu konuyu zaten daha önce açmıştık, daha önceki bölümlerde bu konunun detayına girmiştik dersek, o zaman sizi bir önceki bölümlere yönlendireceğiz. O yüzden var olan bölümdeki tüm konuları dikkatlice izlemenizi hususiyetle tavsiye ediyorum. Peynir altı suyu tozu, tuz en fazla 0,3. Tuzda bir sıkıntı var mıdır?
Yani tuzlarda biz topaklanma önleyici bir madde kullanılıyor. E536 koduyla potasyum ferro siyanür diye geçiyor. Bu siyanür içeriğinden dolayı, evet, bağlı bir siyanür, serbest bir siyanür değil ama yapılan çalışmalar bunun bazı zararları olabileceğini gösteriyor bilimsel çalışmalarda. O yüzden biz buna izin vermiyoruz. Ama bunun yerine muadil bazı topaklanma önleyici maddeler var. Daha uygun, daha sağlıklı. Onları kullandırıyoruz.
Evet, sadece tuz dediğimizde ortaya çıkan bir sıkıntı yine göründü.
Evet, evet.
Yani tuz en masumudur diye düşünüyorum ben.
İşte görüyorsunuz değil mi? Bakın içindekilerin içindekiler var diyoruz ya. Bunu söylemeye çalışıyorum işte. Yani sadece siz içindekilerle tuz, peynir altı suyu tozu. Şimdi bunun helali var. Helal olmayanı, şüpheli olanı var. İşte diyorlar ki siz nasıl çözdünüz? İşte biz helal sertifikalı olanı bildiğimizi kullandırıyoruz. Ama siz sadece içerik bakımından sertifikalı üründe de peynir altı suyu tozunu okuyorsunuz. Ötekisinde de aynı peynir altı suyu tozunu okuyorsunuz. Ama bunun hangisini kullandı, helal olanı mı kullandı bilemiyoruz ki biz bunu. Ama biz sertifika verdiğimizde bunu denetliyoruz, biliyoruz. Eğer uygun olmayanı kullanmışlarsa bunu çıkartıyoruz. Onun yerine şunu kullanacaksın diyoruz. Bu arızaları giderip sertifikalandırıyoruz.
Asitlik düzenleyici yazmış. Sitrik asit.
Evet.
Bu nedir?
Sitrik asit limon tuzu diye bilinir. Limonla bir alakası yoktur bunun. Limon tuzu deyince yani ne olacak? Limon tuzu işte limonundan elde ediliyor gibi bir yorum yapılmaması lazım. Evet. Bu arada tırnak içerisinde uzman olmadığımız konularda yorum yaparsak gol yeriz. Yani ben içindekilere limon tuzu demek ki limonla alakalı bir şey deyip de işte bir arkeolog olarak böyle bir yorum yaparsam gol yerim hocam.
Yani limonun tuzu değil mi o?
Ya sen arkeologluğunu yap ya da sen tarih işine bak. Lütfen gıda konusuna ya da kimya konusuna. Ya gıda mühendisleri bile bilmiyor ki hocam. Üniversitelerde bize sitrik asit ne işe yarar? Nerede kullanılır? Ne amaçla kullanılır? Ama nasıl üretilir? Bunu göstermediler ki. Çünkü hocalarımız da bilmiyordu. Çünkü,
yani şimdi bir konuyu çalışırken biz limonun tuzunu, şimdi ben bu kadar gireceğimizi düşünmemiştim, tahmin etmemiştim. Limonun tuzu değil mi o?
Değil hocam. İşte bak şuraya getireyim de, hocalarımız da bilmiyordu ya. Neden bilmiyordu? Çünkü Türkiye'de üretilmiyordu bunlar. Hoca da görmedi ki bunun üretimini. Bilmiyor. Çin'den geliyor. Avrupa'dan geliyor. Dolayısıyla yani bırakın halkı, mühendislerin bilmesi bile mümkün olmayan konulardan bahsediyoruz. Şimdi sen diyeceksin ki ya da dinleyiciler, sen nereden biliyorsun kardeşim?
Evet.
İşte biz zaten odaklandığımız nokta, fokuslandığımız nokta burası. Gıda katkı maddelerinin nasıl üretildiği konusunda üstümüze otorite yoktur hocam. İddialı konuşuyorum. Biraz hani hocam enaniyetlisiniz falan değil hocam. Biz olanı söylüyoruz. Yani bu konuda uzman, gıda katkı maddelerinin nasıl üretildiği konusunda fokuslanmış bir makam yok ki. Bakılmıyor ki bunlara.
Ve siz 10 yıllardır bu işi yapıyorsunuz artık,
evet,
değil mi? 10-15 yıldır.
Yurt dışındaki partnerlerimiz, yurt dışındaki sertifikalandırma kuruluşlarıyla aldığımız bilgiler, incelemelerimiz, araştırmalarımız tamamen bunun üzerinedir. Gıda katkı maddeleri ya da kimya ilaç katkı maddelerinin üretim prosesleri üzerine uzmanlaşmış bir heyetimiz vardır elhamdülillah. Sitrik asit mikrobiyal fermentasyonla üretilir. Aynı bakteriyel üretim gibidir. Bakterilerin birincil ve ikincil metabolitler dediğimiz ürünleridir bu aslında limon tuzu. Bugün ilaç etken maddeleri, hormonlar, asitler, vitaminler, enzimler, birçoğu artık mikrobiyal fermantasyonla üretiliyor. Mikrobiyal fermantasyon yine işte araştırmışlar yurt dışındaki bilim adamları. Mikroorganizmaların ürettiği faydalı şeyler olduğunu görmüşler. Ve bunları çoğaltarak mikroorganizmalar üzerinden bu maddeleri elde etmek, saflaştırmak suretiyle bulmuşlar.
Mikroorganizmalar nasıl çoğalıyor?
Mikroorganizmalara yemeğini veriyorsun. Sen nasıl çoğalıyorsan o da öyle çoğalıyor. Sen
hayvan besler gibi.
Yani. Hayvan besler gibi. Araştırıyorsun. Saccharomyces cerevisiae, Latince ismi çok önemli değil. Hı-hı. Bugün hamur mayası diye bildiğimiz bakteridir aslında. Hı-hı. Adı budur. Ne yiyor ne yemiyor araştırıyorsun. Ne seviyor ne sevmiyor araştırıyorsun. Buna göre bir besin kaynağı oluşturuyorsun. Sıvı. Ama diyorsun ki Escherichia coli bu biraz işte kebabı daha fazla sever. Bu balık daha fazla sever gibi araştırma yapıyorsun. Bu azot daha fazla olacak. Bu biraz B12 seviyor. Ötekisi tiamin seviyor. Ötekisi biyotini biraz seviyor gibi araştırmalarla sen bu bakterilere besin kaynağı oluşturup içine döküyorsun. Çoğaltıyorsun ve yani inek gibi senede bir defa doğurmuyor hocam bunlar. 3-5 gün içerisinde fazla değil 72 saatte trilyonlarca yani artık rakam ifade edemeyiz. Milyarlarca çoğalıyor.
Üstü sayılar hesabı
üstü sayılar,
yani
logaritmik yani, deriz.
Logaritmik.
Logaritmik olarak çoğalır. Ve izleyicilerin yani anlayacağı şekilde konuşuyorum. Küçücük şu kadarcık başlayan hamur mayası var ya hamur mayası. Saccharomyces cerevisiae denilen bir bakteridir. Hı-hı. Küçücük şu kadarcık bakteriden alınır bir miktar. 72 saatin sonunda 72 saat 3 gün 135 ton yaş hamur mayası olur.
Oo, 135 ton. 35 ton.
Bakın böyle bir yani böyle bir biber yok. Böyle bir domates yok. Böyle bir inek yok. Yani sen bitkisel ya da hayvansal kaynaklardan böyle bir şey elde edemezsin hocam.
Peki sorunun özü. Şimdi meselenin özündeki bir soru aklıma geldi. Hı. Bu çoğalma doğal mı?
Bu çoğalma doğal.
Fıtraten bir
doğal.
Çoğalma mı?
Doğal. Hiçbir sorun yok. Hı hı. Biz bunu virüslerde gördük işte. Çin'de başlayan çoğalma evet. Nasıl yayıldı dünyaya? Aynı bunun gibi düşünün. Bu çok hızlı çoğalır. Bakteri, virüs, mikroorganizma, küf gibi. Peynir mayası da bugün böyle üretiliyor. Bugün artık biyoteknoloji diyoruz biz bu teknolojiye. Biyoteknoloji, canlı teknolojisi. Mikrobiyal fermentasyon. İlaç etken maddeleri, hormonlar, enzimler, asitler, sitrik asit, askorbik asit. Birçok şey böyle üretiliyor. Ama buradaki mesele ne? Bu üretim kaynağı, besin kaynağı içerisine haram besin kaynakları girebiliyor. İşte ben çokça örnek veririm. Mezbahalarda kanlar atılmaz. Kanlar rendering tesislerinde kan tozu haline getirilir. Kan tozu azot kaynağıdır. Balık yemine satılır, tavuk yemine satılır, bakteri yemine de satılabilir. İşte kan bir örnek olsun ama hani kan kesin giriyor demeyelim. Hı-hı. Kan gibi bir haram, necis olan bir şey bakteri besin kaynağı içerisine girmişse artık bu ortam komple necistir. Burada bakteri var. Besin kaynakları var. 8-10 tane, 15 tane besin kaynağı var ve bakterinin ürettiği sitrik asit de var. Sitrik asit ve kan ne yaptı? Temas ediyor. Yani necis oluyor. Hmm. Sen bunu saflaştırsan bile, süzsen bile, filtrelerden geçirsen bile yıkaman lazım hocam. Yıkamadığın sürece necistir bu. Fıkhi arıza bu. Sen şimdi bunu analizle bulamazsın ama. Sitrik asidi alsan, bunu üreten bakteri ne yedi? Ya da kana temas etti mi? Necis bir şeye temas etti mi diye analiz yapsan bulamazsın. Çünkü saflaştırmalardan geçmiş. Artık kanla ilgili bir şey kalmamış. Analizde ortaya çıkacak bir şey yok. Ama fıkhi arıza giderilmemiş oluyor.
Aklıma şöyle bir şey geldi. Yani ticareten böyle bir açık nokta var ise mesela şimdi ticari bizi dinleyen, izleyen iş adamları varsa özellikle. Mesela bakterinin yediği şeyi üretmeyle alakalı çok ince bir bakış açısı bu değil mi? Yani
evet.
Mesela buna ihtiyaç varsa bunu üretmek de çok büyük bir görev, çok büyük bir hizmet demek
kesinlikle,
ki.
Kesinlikle, kesinlikle.
Yani öyle ince, yani kimin aklına gelir ki bir bakterinin, herhangi bir bakterinin yiyeceği bir şeyi üretmek mesela.
Aynen.
Bu minvaldeki bazı konuları da önümüzdeki programlarda eğer öyle bir şey oluşursa, hani şuna girilirse, şu konularda çalışmalar yapılırsa, büyük bir hizmet olur diyebileceğimiz noktalar olursa, o konulara da girelim inşallah önümüzdeki programda.
Zaten biyoteknoloji şu anda Türkiye'de çok çok çok çok aç bir teknoloji. Hmm. Yeni yeni başlandı. Şu an bir tane firmamız var, sertifikalı. Türkiye'de ilk defa un katkı maddeleri olarak enzimler, alfa amilaz, işte hemisellülaz gibi enzimler ve ilk mikrobiyal peynir mayası üretti. Pepsin üretti. Ve biz buna sertifikalandırdık. Yine sitrik asit dediğimiz ürün bir tane firmamız tarafından şu an Türkiye'de artık üretilir duruma geldi. Elhamdülillah yani yavaş yavaş başlandı ama çok aç bir teknolojiden bahsediyoruz.
Biyoteknolojik ürünler diyoruz bunlara.
Evet, biyoteknolojik ürünler. Bunlara ister ilaç sektörüne hitaben, ister gıda sektörüne hitaben, bu arada yatırımcıları know-how, tabii bu konuda gizli olan bilgileri de elde etmek suretiyle bu sektöre teşvik edebiliriz.
Ciddi bir Ar-Ge çalışması gerektiği bir durum var. Kesinlikle. Ama Ar-Ge çalışmasından sonra zor bir sektöre gireceğinizi bilin, ama girdikten sonra da ciddi manada bu sektörde kalıcı olabileceğiniz bir durum söz konusu. Eğer başarılı olursanız.
Dünya devleriyle de tabii bir çarpışma söz konusu. Yani bir rekabet söz konusu olacak yani.
Koruyucu varmış. Potasyum sorbat. Masum mudur?
Yani biz izin veriyoruz. Bizim izin verdiğimiz nadir koruyuculardan bir tanesidir. Yani %100 hani zararsız diyemeyiz. Şimdi biz biraz ehveni şer olarak da izin verdiğimiz bazı maddeler var. Hani hiç izin vermesek çözüm olmayacak. Piyasada çözümsüz bir şekilde katkılar olmasa, işte koruyucular olmasa üretimler sertifika alamayacaklar. Raf ömrü hiç olmayacak. Hemen bozulacak. O yüzden koruyucular içerisinde en az zararlı olanlar diyelim tabiri caizse, ya da en zararsız olanlar diyelim tabiri caizse, izin verdiğimiz nadir birkaç tane koruyucu maddesinden bir tanesidir. Sorbat,
sorbat
veya sorbik asit. %100 zararsız diyemeyiz, ama buna da izin vermesek kesinlikle raf ömrü ve tüketiciye ulaşma konusunda, gıdalara üretme konusunda çok çaresiz kalacak sektör. Biz bu mesela benzoata izin vermiyoruz. İşte sodyum nitrite izin vermiyoruz. Çok zararlı. Ama potasyum sorbata izin veriyoruz. Yine işte yağ asitlerinde, yağlarda kullanılan antioksidanlar vardır, sentetik. Bunlardan 4 tanesinin 3 tanesi çok zararlı. Bir tanesi en az, hani en zararsız diyelim tabiri caizse. BHT mesela, ona da bu şekilde, bu bakış açısıyla izin veriyoruz.
Hızlandıralım istiyorum. Aroma verici yazıyor, bir de vitamin yazıyor. Parantez içinde E diye yazmış.
Evet, mesela bu vitaminler de yüksek ihtimal mikrobiyal fermentasyonla üretilmiştir. Besin kaynakları, besin yeri bilinmesi gerekir. Aroma vericiler deyince, bakın genel olarak konuşuyorum. Aroma verici deyince iki tane sorun aklımıza gelmeli. Bu aromalar yağ bazlı maddelerdir. Bunları çözündürmek için homojen bir şekilde alkol lazımdır. En ucuz alkol etil alkoldür. En feasible diyelim, yani bu işe uygun etil alkoldür ve biz buna izin vermeyiz. Biz buna muadil bazı çözücüler kullanılmasına izin veririz. Burada o bilgiye ulaşamazsınız. Sadece alkol de değil, aromanın kendisi de sentetik veya doğala özdeş bir aromadır. Sentetik aromadır. Bunun elde ediliş yöntemlerinde de arızalar oluşabiliyor. Bazen 10 tane, bazen 30 tane katkının reaktörlerde reaksiyonlarıyla geliştiriliyor bu aromalar. Bunlarda da hayvansal amino asitler kullanılabiliyor, proteinler kullanılabiliyor. O yüzden aroma deyince hem aromanın kendisinde hem de bunun çözücüsünde problem olabilir. Güvenilir bir helal sertifika olmadığı sürece.
Aroma verici beni korkuttu. Ciddi manada korkuttu. Zaten vitamin de o bakteriyel, mikrobakteriyel şeylerle alakalı olduğu için o da ayrı bir konu. Renklendirici beta karoten.
Beta karoten kaynağı havuçtur. Sarı, turuncu gibi bir renk vermek için kullanılıyor. Yine üretim proseslerinin bazı yerlerinde arıza olabiliyor. Hani kaynak havuç olunca helal zannedilmesin. Hatta biz beta karoten son ürün olarak gördüğümüz bazı renklendiricilerin içindekileri de baktığımda, mesela bir tanesinde jelatin görmüştüm ben. Yani ne alaka? Kıvam verici olarak kullanmış. Hani çok sıvı olmasın. Çok sıvı olursa işte biraz zor olur. Biraz kıvamlı olsun diye. Yani enteresan değil mi işte? Niye jelatin kullanıyorsun? Biz bu beta karotenin de helal ve uygun olanlarını, sağlıklı olanlarını kullandırıyoruz. Değilse izin vermiyoruz.
Yani şimdi aynı üründe birisi helal sertifikalı, birisi helal sertifikasız olsa, ikisinde de beta karoten yazsa, ikisinde aynı değerlendirmek çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış olur. Devamında da ürünlerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve katkıları yoktur. Helal sertifikalı üründür yazıyor burada.
Helal sertifika bugün artık kolay alınabilir bir durumda geldi maalesef. Yani GİMDES olarak biz başlattık bu Türkiye'de bu işleri, ama bizden sonra maalesef yani bu iş biraz sulandırıldı. Birçok kurum çıktı ve yani GİMDES hassasiyetinde gerçekten takvalı bir usulle çalışan yok denecek kadar az diyebilirim dünya üzerinde.
Size böyle bir ürün, bu minvalde bir ürün başvuru yaptı mı şu ana kadar?
Çok yaptı.
Ve sertifika vermemenizin nedeni %80-90'da
veremedik. Tabii. Hidrojenizasyonu izin vermiyoruz diyoruz. Daha bizi aramıyorlar.
Zaten başında.
Yani başında zaten bitiyor mesele yani. Esterifikasyona da vermiyoruz deyince zaten yüzümüze bakmıyorlar artık yani. Yani iki tane firmamız şu anda fraksiyonel yöntemlerle bitkisel susuz yağ ya da margarin üretebiliyor. Hı hı. Margarin deyince hani eski usul margarin anlaşılmasın. Tamamen fraksiyonel, doğal yöntemlerle izin verdiğimiz hı. ürünler şu an var. Alternatif olarak da yok değil. Şu an çözüm var elhamdülillah.
Evet, endüstriyel olarak böyle bir poğaça üretimi, börek üretimi yapan birileri evet. varsa özellikle böyle bir alternatif var ve bu alternatifi değerlendirmeleri çok çok iyi olur. Hem de Müslümanlara böyle bilinir ürünler yedirmek çok mühim bir hizmet, çok büyük bir hizmet.
Kesinlikle.
Bu noktadan yaklaşmak çok iyi olur.
Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Margarin tereyağın taklididir. Asıl tereyağıdır. Hı hı. Ama tereyağı pahalı olduğu için margarin çıkartılmıştır. Hı hı. Asıl tavsiye etmemiz ve yarayışlı, faydalı tavsiye etmemiz lazım gelen yağ tereyağıdır. Sertifikalı bir tereyağıdır.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde aslında vaktimiz yetseydi et bulyon üzerine de bir konuşalım istiyordum. Bir sonraki bölümde et bulyonu ve bu hazır çorbalarla alakalı arka tarafındaki o içerikleri
çok
okuyalım.
Çok tehlikeli. Çok tehlikeli girdiler var.
Evet.
Arkası yarın gibi hem meraklandıralım. Hı hı. Çok tehlikeli girdileri bir sonraki programda konuşalım.
Bir sonraki
inşallah.
Bölümde konuşalım inşallah. Margarinle alakalı konu buydu ama çok detaylı bir şekilde içeriğine girdik. Muhtemelen hiçbir programda margarinle alakalı bu kadar detaylı bir analiz, bu kadar detaylı bir yorum dinlemediniz. Ama çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben çok istifade ettim. İnşallah izleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de istifade etmiştir.
İnşallah.
Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.